İcra iflas hukuku. İcra hukuku kavramı. İcra hukuku, alacaklının alacağının mümkün olan en kısa sürede devletin yardımıyla zorla getirilmesine hizmet eden bir hukuk dalıdır. İcra ve iflas hukuku genel olarak icra hukuk ve iflas hukuku olarak ikiye ayrılır. Alacağın karşılanması için borçlunun mal varlığından sadece alacağı yetecek kadar olan kısmının haczedilip satılması, cüz-i icrada denilen icra hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Külli icra olarak da adlandırılan iflasta ise borçlunun tüm borçlarının karşılanması için tüm mal varlığı satılır ve bedeli belirli kurallar çerçevesinde alacaklılara ödenir. İcra iflas hukuku, icra hukuku, ilamlı icra, ilamsız icra, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip. İcra hukuku, alacağın dayandığı belgenin türüne göre 1. ilamlı icra, 2. ilamsız icra, 3. rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip olmak üzere 3'e ayrılır. 1. İlamlı icrada alacak, ilam adı verilen mahkeme kararına dayanmaktadır. 2. Rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takipte ise alacak takip öncesinde akdedilen bir rehin sözleşmesine dayanmaktadır. Rehne konu edilmiş bir taşınırın, taşınmazın ya da hakkın satılarak alacağın karşılanması söz konusudur. 3. İlamsız icrada alacağın türüne göre 3'e ayrılır. 1. Genel haciz yolu ile takip. Alacağın konusu, para ve teminat alacağı. Alacağın dayandığı belge, senetsiz alacaklar, adi senede dayanan alacaklar, imzası noterlikçe tasdikli senetler, resmi dairelerin ve yetkili makamların usulüne göre verdikleri belgeler. 2. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip. Alacağın konusu para alacağı. Alacağın dayandığı belge, bono, poliçe, çek. 3. Kiralanan taşınmazın cebri icra yoluyla tahliyesi. Alacağın konusu taşınmazın tahliyesi. Öncelikle belirtmek gerekir ki, icra hukukunda her takip yolu, alacaklının icra müdürlüğüne verdiği takip talebiyle başlamaktadır. İlamsız icra. 1. Genel haciz yolu ile takip. Konusu para ya da teminat olan rehinle teminat altına alınmamış ve kambiyo senedine bağlanmamış alacaklar için başvurulan icra takibidir. Takip talebiyle borçluya ödeme emri gönderilir. Borçlu ödeme emrine itiraz ederse, alacaklının takibe devam edebilmesi için dava açması gerekmektedir. 2. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip. Alacağı kambiyo senedine dayanan alacaklının başvuracağı yoldur. Borçluya ödeme emri ile birlikte senedin bir sureti de gönderilir. Borçlu senetteki imzaya veya senet borcuna itiraz edebilir. İtiraz takibi durdurmaz, takip satış aşamasına kadar devam eder. 3. Kiralanan gayrimenkulün cebri icra yoluyla tahliyesi. Kira alacağını dayalı olarak taşınmazın tahliyesinin icra yoluyla yapıldığı bir ilamsız takip yoludur. Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip. İcra ve İflas Kanunu 45. maddeye göre alacağı rehinle teminat altına alınmış olan alacaklı, rehnin paraya çevrilmesi yoluna başvurmadan diğer takip yollarına başvuramaz. Müteselsil kefalet ve alacağın kambiyo senedine bağlanması bu kuralın istisnasını teşkil etmektedir. Bu takip yolu ilamlı ya da ilamsız olabilir. Kanunda BCH, kısa, orta, uzun vadeli kredi alacağı için yani limit, ipoteği tesis edildiğinde hesap kat ihtarına hesap ekstresi eklenmesi halinde alacaklı finans grubunu bankanın borçluya bu belgelere dayanarak rehinin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip başlatma imkanı vermektedir. İhtiyati haciz ve ihtiyati tedbir. İhtiyati haciz. Borçlunun mal varlığına haciz uygulamak için kural olarak önce borçluya bir ödeme emri gönderilmesi ve borçlunun borcu itiraz etmemesi veya itiraz ettiğinde itirazın dava yoluyla iptal edilmesi ya da kaldırılması gerekir. İhtiyati hacizde ise rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı, borçluya ödeme emri göndermeden mahkemeden alacağı bir kararla önce borçlunun mal varlığına haciz koyabilir. Vadesi gelmemiş borç nedeniyle ihtiyati haciz kararı alınması için 1. Borçlunun belirli bir yerleşim yerinin olmaması, 2. Borçlunun mal kaçırmaya başlaması ya da bunun hazırlığı içinde olması gerekmektedir. Mahkeme ihtiyati haciz kararı vermek için alacaklıdan alacağın %10'undan az olmayacak bir teminatı mahkemeye yatırmasını ister. İhtiyati tedbir. geçici bir hukuki korumayı ifade etmektedir. Meydana gelecek bir değişim nedeniyle bir hakkın elde edilmesi, kullanılması, korunması önemli ölçüde zorlaşacak ya da imkansız hale gelecekse, dava açmadan önce ya da açılan bir davada mahkemeden ihtiyati tedbir kararı verilmesi istenir. Bankadaki mevduatla diğer hak ve alacakların haczi. Hesap sahibinin alacaklıları borçlu hesap sahibinin bankadaki alacaklarına haciz konulmasını talep edebilir veya hesaba tedbir konulmasını sağlayarak ödeme yasağı kararı alabilirler. Mevduatın haczi için bankaya 89/1 haciz müzekkeresi gönderilebilir. 89/1 müzekkeresinde hesap sahibin bankadaki her türlü hak ve alacak ve hesabındaki tutarların borca yetecek kadar kısmına haciz konulması istenir. 7 gün içinde cevap verilmemesi halinde talep olunan tutarın bankada mevcut olduğunun kabul edileceği ihtar olunur. Banka bu bildirime tebliğden itibaren 7 gün içinde cevap vermek zorundadır. Aleyhine 89/1 müzekkeresi gönderilen müşterimizin bankamızda kredi borcu bulunuyorsa 89/1 müzekkeresinde kredi sözleşmeleri gereğince bankamızın rehin hakkı öncelikli olduğundan bahsederek cevap verilmelidir. Eğer müşterinin tahsile verdiği senetler mevcutsa cevapta bu senetlerden de bahsedilmelidir. Alacaklı icra dairesi vasıtasıyla bu senetlerin icra dairesine tevdiğini isterse senetler icra müdürlüğüne gönderilir. Birinci haciz ihbarnamesine süresi içinde cevap verilmediyse borç banka zimmetinde sayılır ve bankaya kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine süresinde itiraz etmediği, bu nedenle de malın 7'inde veya borcun zimmetinde sayıldığı, 7 gün içinde parayı ödemesi ya da itirazda bulunması ikinci bir ihbarname ile bildirilir. İkinci ihbarnameye de süresi içinde itiraz edilmez ya da borç ödenmezse 15 gün içinde parayı ödemesi ya da menfi tespit davası açması için üçüncü ihbarname gönderilir. İkinci ihbarnameye süresi içinde itiraz etmeyen ve zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemeyen veya 7'inde sayılan malı icra dairesine teslim etmeyen üçüncü şahsa 15 gün içinde parayı icra dairesine ödemesi veya 7'inde sayılan malı teslim etmesi yahut bu süre içinde menfi tespit davası açması, aksi takdirde zimmetinde sayılan borcu ödemeye veya 7'inde sayılan malı teslime zorlanacağı bildirilir. Bu bildirimi alan üçüncü şahıs, icra takibinin yapıldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde süresi içinde menfi tespit davası açtığına dair belgeyi, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 20 gün içinde ilgili icra dairesine bildirmelidir. Vergi daireleri, SSK, belediyeler 6183 sayılı kanun hükümleri gereğince takip yapmakta ve amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunun 79. maddesi hükmü gereğince takip borçlularının varsa bankamız nezdindeki mevduat, hak ve alacaklarına haciz konulmasına yönelik olarak haciz bildirgesi göndermektedirler. 79. madde hükmü gereğince gönderilen haciz bildirgesinin tebliğ alındıktan 7 gün içinde yazılı beyanla bulunulması gerekmekte olup, süresinde cevap verilmemesi halinde hesapta para bulunmasa bile ödeme yapılmak zorunda kalacaktır. Elektronik haciz 6183 sayılı kanunda 5904 sayılı kanunla yapılan değişiklikle elektronik hacizin e-haciz yasal altyapısı oluşturulmuştur. E-haciz ile normal haciz arasındaki tek fark, icra dairesi değil, vergi dairesi personeli tarafından yapılıyor olmasıdır. E-haciz uygulanabilmesi için vergi daireleri borçlu mükelleflere ödeme emri tebliğ eder. Borçlu buna karşı 7 gün içerisinde mal beyanında bulunmadığı takdirde ödeme emri kesinleşir. Haciz işlemini direkt idare yapmaz. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bankalarla paylaşılan listeler üzerinden bankalar nezdinde bulunan hesaplar için yapar. E-haciz şu mal ve haklara uygulanabilmektedir. Banka hesapları, PTT nezdindeki posta çeki hesaplarında yer alan varlıklar, banka sisteminde kayıtlı post cihazı kullanan müşterilerin bu hesaplarındaki alacaklar, taşınmazlar, Emniyet Genel Müdürlüğü siciline kayıtlı motorlu taşıtlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi nezdindeki hak ve alacaklar. Kredi borçlusu için genel işleyiş. Banka, kredili müşteri ilişkisi devam ederken, müşterinin krediyi geri ödeyemez hale düşmesi halinde hesabın katı, kredinin kapatılması ve banka alacağının yasal yollardan tahsili zorunlu hale gelir. Kredinin türüne göre gerekli şartların oluşması sonucu müşterinin sorunlu hale gelmesini takiben hesabın katı için noterden ihtarname keşif edilmesi zorunludur. Türk Borçlar Kanunu 117. maddesi, muaccel, ödeme zamanı gelmiş bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarda bulunmasıyla mütemerrit olur, direnmiş sayılır, diyerek ihtarname keşidesini zorunlu kılmıştır. İhtarname içeriği, keşide edilecek ihtarname, kredi borçlusu ile birlikte varsa kefil veya kefillere, ipotek veren üçüncü kişi varsa ona da çekilmelidir. Aksi halde bu sayılanlara başvurulamaz. İhtarnamede hesap kat tarihi itibariyle ana para, hesap kat tarihine kadar işlemiş akdi faiz, kredi faizi ve kredinin türüne göre kesilmesi gereken ilgili vergilerin toplamı yazılır. İhtarnamede hesabın kat edildiği ve verilen süre sonunda borç ödenmezse, kanuni takibe geçileceği ve temerrüt faizi işletilmeye başlanacağı da ihtar edilir. Hesabın katından sonra kredi kanuni takip hesaplarına aktarılır. Finansal yeniden yapılandırma. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun geçici 32. maddesiyle 2019 yılı itibariyle finansal yeniden yapılandırma uygulaması başlamıştır. Bankalar Birliği 14.10.2019 tarihinde yayınladığı sirkü ile 25 milyon Türk lirası ve üstünde borcu olan firmalar için finansal yeniden yapılandırma uygulamalarını düzenlerken, peşinden 8.11.2019 tarihinde yayınladığı sirkü ile 25 milyon Türk lirası altındaki küçük ölçekli firmaların finansal yeniden yapılandırma uygulamalarına da olanak vermiştir. Söz konusu uygulama borçlarını ödemek isteyen ancak gelir gider dengesi bozulduğu için ödeyemeyen mükelleflerin borçlarının geri ödenmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Düzenlemeden iflas eden firmalar dışında kalan ve bankalara, finansal kiralama şirketlerine, factoring şirketlerine, finansman şirketlerine borcu olan büyük ve küçük ölçekli şirketler yararlanmaktadır. Uygulama en yüksek alacaklı kuruluşlardan birine yapılacak müracaatla başlayıp yapılacak çerçeve anlaşmasıyla sona ermektedir. Çerçeve anlaşmasını imzalayan şirketler Türkiye Bankalar Birliği tarafından güncel olarak ilan edilir. Çerçeve anlaşmasının imzalanmasıyla yeniden yapılandırılan alacaklara ilişkin icra takibi yapılamaz, mevcut takiplere devam edilemez ve diğer yasal yollara başvurulamaz. Şirketler ise anlaşmaya uygun olarak hem borçlarını ödemeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirecekler hem de üretim, yatırım, istihdam faaliyetlerine devam edeceklerdir. Konkordato 1. Konkordato nedir? Borçlarını ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi bulunan şirketlerin iflastan kaçınmak ve borçlarını ödeyebilmek amacıyla belli bir süreye kavuşmak için başvurduğu bir hukuki çözümdür. 2. Kimler başvurabilir? Hem borçlu hem de alacaklı başvurabilir. Borçlu bir vade verilmesi veya indirim yapılarak borçlarını ödeyebilmek veya iflastan kurtulabilmek için konkordato talep edebilir. İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı da gerekçeli bir dilekçeyle borçlu hakkında konkordato işlemleri başlatılmasını isteyebilir. 3. Nasıl başvurulur? Borçlu veya alacaklı konkordato için şirketin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurmak zorundadır. Dilekçe ve şirketin bilançosuyla yapılan başvuru mahkemenin inceleme sürecini de başlatır. 4. Konkordato başvurusu nasıl onaylanır? Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceği, mevcut malları satıp satmayacağı ve ödemelerin yapılabilmesi için gerekli mali kaynağı nereden sağlayacağını gösteren projesi incelenir. Borçlunun teklifinin alacaklılara zararı uğratmayacak ve kandırmayacak şekilde olup olmadığı, borçlunun dürüst ve teklifinde samimi olması önemlidir. Alacaklılarına zarar verici hareketlerde bulunmamış ve bilançosu ile defterlerini düzgün şekilde tutmuş olması gerekmektedir. Mahkeme konkordato teklifini reddedebilir, bu durumda şirket iflas eder ya da konkordato süresi verir ve komiser tayin eder. 5. Alacaklılar açısından süreç. Mahkemenin atadığı konkordato komiseri alacaklılarla masaya oturur. Alacaklara belli bir oranda alacaklarından vazgeçmeleri teklif edilerek yeni ödeme planı sunulur. Alacaklıların iflas durumunda alacaklarını alamama riski olduğu için genellikle belli bir oranda alacaktan vazgeçilmektedir. Konkordato projesi, A. kaydedilmiş olan alacaklıların adet olarak ve alacakların tutar olarak yarısını veya B. kaydedilmiş olan alacakların adet olarak dörtte birini ve alacakların tutar olarak üçte ikisini aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmişse kabul edilmiş sayılır. 6. Konkordato süresi ne kadar? Geçici mühlet 3 aydır. Mahkeme bu 3 aylık süre dolmadan borçlunun veya geçici komiserin yapacağı talep üzerine geçici süreyi en fazla 2 ay daha uzatabilir. Uzatmayı borçlu talep etmişse geçici komiserin de görüşü alınır. Geçici süre 5 ayı geçemez. Bundan sonraki adım kesin süre safhasıdır. Mahkeme kesin süre hakkındaki kararını geçici süre içinde verir. Kesin süre hakkında bir karar verilebilmesi için mahkeme borçluyu ve varsa konkordato talep eden alacaklıyı duruşmaya davet eder. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğu anlaşılırsa borçluya bir yıllık kesin süre verilir. Zorluklar devam ediyorsa komiserin raporu ve talebiyle kesin süre en fazla 6 ay daha uzatılabilir. 7. Sonuçlar. Konkordato süresinin ilanından sonra borçlu, mahkemenin izni olmadıkça şirket malları üzerinde tasarruf edemez. Şirketin konkordato kararı almış olması, tek başına işçilere haklı fesih hakkı vermez. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek 1. maddesine göre hizmet akdine dayalı işçi çalıştıran işverenin konkordato ilan etmesi durumunda işveren için aciz vesikası alınması, iflası, iflasın ertelenmesi nedenleriyle ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde uygulandığı üzere işçinin 3 aylık ücreti ücret garanti fonundan ödenir.